Ayrım 4.
İçerideki ve dışarıdaki bazı güçlü odaklar, Türkiye madem iyi yönetilmiyor, o halde dışarıdan yönetilsin tezini önce sessiz sedasız, sonra daha yüksek sesle dile getirdiler. Altyapıyı kurmuşlardı. Siyasi partileri kendilerine bağlı hale getirmişlerdi. Bürokrasiyi etkileri altına almışlardı. Medya zaten ellerindeydi. Sivil toplum örgütleri, bazı vakıf üniversiteleri gibi yeni Truva adları denetimleri altına giriyordu. Hatta sanat ve edebiyat dünyasını finanse ederek düşünce dünyasında tepki gösteremez hale getiriyorlardı. Özellikle son 10 yılda Türkiye'de ortaya çıkan gelişmeleri ele aldığımızda bütün bunların sonuçları somut ve parasal olarak da sayılabilir. Medyada gizlenmesi olmadığını göstermez. Doğru bir gerekçe yanlış bir zemine oturtularak Türkiye'nin örtülü bir sömürge olması isteniyor. Türkiye kötü yönetilen bir Türkiye'den iyi yönetilen bir Türkiye'ye değil, başkaları tarafından yönetilen bir Türkiye'ye sürüklenmek isteniyor. Çünkü Türkiye'de dar ama etkili bazı güç odakları, bazı dış güçleriyle işin böyle olmasını istiyorlar. Yani Türkiye'yi kendilerine yönetmek istiyorlar. Siyasi partiler, meclis, bürokrasi, eğitim, sanat, tabii iş hayatı da tekelleri altında bulunsun istiyorlar. Dışarıdaki bazı güçler ve içerideki uzantılarının bütün çabaları bu yönde kalmıyor. Borsa, Milli Piyango, Avrupa Birliği, Davul Tozu Minare Gölgesi, Yüzüklerin Efendisi mi, dışarıdaki efendiler mi? Türkiye'de sol olmak ve olmamak. Sol olmak entelektüel bir tatmin değildir. Hele Türkiye'de, hele kişi başına yıllık gelirin 2300-2400 dolara düştüğü bir ülkede, işsizliğin çığ gibi büyüdüğü ülke ekonomisinin çok uluslu şirketlerin denetimine girdiği bir ülkede, kişi başına yıllık geliri 90 bin dolar olan bir Kopenhaglı için piposunu tüttürüp dünyaya bakarken solu düşünmek başkadır, Türkiye'de sol olmak başkadır. Türkiye'de sol demek, işçisini, çiftçisini, memurunu, ulusal sanayini düşünmek demektir. Türkiye'de sol olmak demek, çuşun Türkiye pazarında tekel kurmalarına karşı koymak demektir. Türkiye'de sol olmak demek, gelir bölüşümündeki bozukluğu düzeltmek için kafa yormak demektir. Türkiye'de sol olmak demek, yeni emperyalizm olan küreselleşmeye karşı koymak demektir. Bu ülkede sol olmak demek, Türkiye'yi tek yanlı dış odaklara bağlamak isteyen siyasilere, bürokratlara, sermaye çevrelerine karşı savaşmak cesaretini göstermek demektir. Ve bu toplumda sol olmak demek, toplumsal demokrasinin her şeyin anahtarı olduğunu anlayıp onun gerçekleştirilmesi için çaba göstermek demektir. Sol olmak demek, Türkiye'nin amacının çağdaş uygarlık düzenine ulaşmak olduğuna girmek demektir. Kültür emperyalizmine karşı koyma bilincine sahip olmak demektir. Ya naylon sol, küreselleşmeyi savunarak dünyadaki egemen güçlerin ve çuşun Türkiye'ye egemen olanlarını savunanlara sol dersek kara mizan yapmış oluruz. Büyük sermaye çevrelerinin yakınında iş tutarak onların dünya ile ilişkilerine ya da sanat faaliyetlerine yardımcı olanlar da ben solcuyum diyemezler. Vakıflarda, derneklerde dışarıdan para sağlayan Truva atı konumundaki uzmanları da herhalde sol diyemeyiz. Yine bazı vakıf üniversitelerinde 60'lardaki barış gönüllülerinin yaptığı işi yerine getirmek, dışarısı için araştırma yapanlar da sol olamazlar. Dinler arası diyalog, sermayeler arası diyalog gibi paravan isimlerle iş tutmaya çalışanlar da sol olamazlar. Ulusal perspektifi olmayan, uluslararası işbirliği adı altında dış çevrelerin Türkiye üzerindeki faaliyetlerine yardım edenler de sol olamazlar. Bunlar olsa olsa naylon kılıfı içine sokulabilen sol olabilirler. Batıcı, sermayeci, küreselci, gayrimilli. Bu özelliklerin toplamına mandacı adı verilir. Biz de böyle bir elit hep olmuştur. Kendi halkına karşı dışarıdakilerin yanında yer tutmuştur. Kralın palyaçosu gibi dışarıdakileri memnun etmeye çalışmıştır. Bunların içinde ben solcuyum diye ortaya çıkanlar da oluyor. Herhalde yeni bir isim bulmamız gerekiyor, örneğin emperyalist sol falan gibi. Benim gönlüm yine de naylon sola yatıyor. En iyisi bu galiba. Naylon kemalistleri de unutmamak gerek. Naylon fatura icat eden bir anlayış, naylon solu da naylon kemalizmi de neden pazarlamasın ki? Vahşi kapitalizmin, emperyalizmin pazarlamacıları, bunlar her yerde fazlasıyla var. Siyasette, bürokraside, sermaye çevrelerinde, medya ve üniversitelerde tabii. Kendi halkını, kültürünü, dilini, dinini, her şeyi satar bunlar. En başta da kendilerini. Gerçek solcular ve naylon solcular. Türkiye'de solun anlamı nedir? Bu ülkede kişi başına yıllık gelir 2000 dolar dolayında. Nüfusun %1'i milli gelirin yarısını kullanıyor. Bu ülkede ulusal sanayi, hizmetler hızla çok uluslu dev şirketlerin tekeline giriyor. Yabancı tekellere karşı çıkmak, Türkiye'yi tek yanlı bağlayan anlaşmaları ortadan kaldırmak, ulusal ekonomik ve sosyal politikaları savunmak bu ülkede solun esas çizgisini oluşturmak zorundadır. Bu anlamda sol toplumsal demokrasiyle eş anlamlıdır. Türkiye'de bir siyasal partinin veya bir siyasetçinin ben solum diyebilmesi için şu görüşleri savunması gerekir. 1. Çok uluslu şirketlerin Türkiye'deki tekelci faaliyetlerine şiddete karşı çıkmalı. İşçinin, çiftçinin, memurun, ulusal sanayicinin yanında olmalı. Onların çıkarlarını savunmalı. Büyük sermayenin dış çevrelerle Türkiye aleyhine işbirliği yapmasına karşı olmalı. Türkiye'yi tek tarafla bağlayan bir sömürge anlaşması niteliğindeki gümrük birliğine karşı olmalı. Küreselleşme düzenine karşı olmalı. En ılımlı solcudan sosyal demokrat veya sosyalist sola kadar herkesin Türkiye'de bu ilkelere uyması gerekir. Bu bakış açısı, Türkiye gibi içeriden ve dışarıdan geriletilmiş bir ülkenin askeri ölçülerdeki tutumudur. Özünde sorunlara içeriden ulusal bakabilme meselesidir. Bu unsurların çoğunu sol dışındakiler de savunmak durumundadır. Çünkü bugün Türkiye'nin esas meselesi ulusallık ile gayrimillilik arasındaki ayrışmada yatmaktadır. En son Carol Folk olayında milli cephe ile gayrimilliler siyah ile beyaz gibi ayrıldılar. Aynen bağımsızlık savaşında olduğu gibi. Bir de biz solcuyuz, soldaki boşluğu dolduruyoruz diye ortalıkta dolaşan naylon solcular var. AB'nin Türkiye'de bir uzantısı gibi hareket eden, Türkiye'nin AB'ye tek yanlı bağlanmasına sessiz kalan, İngiliz muhiplerin yerini alan AB muhipleri. Uluslararası güçlerin Türk tarımına, ulusal sanayine getirdiği kısıtlamalara sessiz kalan solcular, yani çok uluslu şirketlerin yanında yer alan solcular. Küreselleşmeye destek vererek emperyalizmin yanında yer alan solcular, nasıl oluyorsa. Egemen güçlerin paralı kalemleri, televizyon göstericileri, onları kucağına oturtmuş borularını üttüren insancıklar, Türkiye'yi göz göre göre pazarlayan hainler, aynen 80-85 yıl önce olduğu gibi. Kim gerçek, kim naylon? Bir solcuyuz diye ortaya çıkanlar lütfen açıklık getirsinler, halk da duysun, anlasın. AB ile kurulan tek yanlı gümrük birliğine karşı mısınız? Çok uluslu şirketlerin Türkiye'deki egemenliklerine karşı mısınız? Küreselleşmeye karşı mısınız? Türk çiftçisini kısıtlayan dayatmacı düzenlemeleri kaldıracak mısınız? Ulusal programları, ulusal sanayiyi savunacak mısınız? İşçinin ve çiftçinin siyasal örgütlenmelerini destekleyerek toplumsal demokrasiyi gerçekleştirecek misiniz? AB'nin tek yanlı dayatmalarına var gücünüze karşı koyacak mısınız? Bu sorulara kararlılıkla evet diyemeyenler ne solcudur ne de sol parti kurabilir. Ancak naylon sol olabilir ya da Truva atı gibi Türkiye'deki misyonlarını sürdürürler. Sanal Türkiye, gerçek Türkiye. Türkiye'de garip şeyler oluyor. Bir tarafta yaşanan gerçekler var. Halkın %90'ının üzerine yığılan ekonomik ve sosyal sorunlar var. Azalan reel gelirler, artan işsizlik, ekonomiyi iyice egemen olmaya başlayan dış güçler kol geziyor. Egemen iç ve dış güçler gazetelerde, televizyonlarda bambaşka bir Türkiye gösteriyorlar. Artık Türkiye düzeldi diyebiliyorlar. Aslında dar bir çevre için gelen düzelme, nüfusun büyük çoğunluğunu hiç mi hiç ilgilendirmiyor. Halkın büyük çoğunluğunun yaşadığı Türkiye ile dar bir çevrenin medya kanalıyla vitrine çıkardığı Türkiye, siyah ve beyaz gibi birbirinden ayrılır. Vitrinde pembe bir Türkiye sanal olarak sunuluyor. Yüksek teknolojinin bir ürünü olarak cilalanıyor, süsleniyor, mutfakta ise çok farklı bir Türkiye yaşanıyor. Doğal gaz, su, elektrik gibi, gıda gibi, geçimlik malların fiyatlarının %100, 200, 300 yükseldiği bir Türkiye'ye karşılık sanal Türkiye'de cilalanmış siyasi figürler boy gösteriyorlar. İsmail Cem, Kemal Derviş gibi figürler nedense yabancılar ve büyük sermaye medyası tarafından baş köşeye oturtuluyorlar. Üzerlerine büyük yatırım yapıldığı anlaşılıyor. Bu bir tahmin değil, boy boy resimler, demeçler bedavaya çıkacak değil ya. Türkiye dış dünyaya daha ılımlı hale geliyor. Yabancıların tekeli artıyor, ulusal sanayiciler fabrikalarını satmak zorunda kalıyor. Dış politikada AB Türkiye'ye bir sömürgesi gibi dayatıyor. Türk Silahlı Kuvvetler Kıbrıs'tan defolup gitsin, Ege Yunan'dır, Ermenileri haksızlık ettin diyor. 30 bin insanı öldüren PKK terör örgütü değildir diye ekliyor. Onu siyasallaştırmaya çalışıyor. Son AB skandalında da ortaya çıkan yeni belgeler var. Bu işlerden sorumlu iki bakan İsmail Cem ve Kemal Derviş büyük eleştiriler almaları gerekirken övülüyorlar, vitrine sürülüyorlar. AB İKÖ'nün İstanbul toplantısının getirisiyle Türkiye'ye değil, nedense yukarıda saydığım tüm başarısızlıklara rağmen İsmail Cem'e azim bir tepsi içinde medya tarafından sunuluyor. Bu arada İsmail Cem, vay vay Carol Folk neler yapıyormuş, bunları yapmaması gerekir diyeceğini, ne ayıp kadını nasıl olur da dinleriz demez mi? Gülelim ve ağlayalım mı karar veremiyorum. Acaba Amerika'da, Rusya'da, Japonya'da AB temsilcisi böyle işler yapmış olsa o ülkenin dışişleri bakanları nasıl konuşurlar? İsmail Cem'in söylediklerini söyleyen herhalde olmazdı, olamazdı. Türkiye'de gerçekten garip şeyler oluyor. Bir tarafta gerçek Türkiye'nin yaşadığı büyük sorunlar var. Öte yanda küçük Türkiye'nin sihirbazları ne sihirde ne keramet misali sahnede apayrı bir Türkiye sergiliyorlar. Esas sorun Türkiye'de toplumsal demokrasinin işlememesi, biçimsel demokrasinin işlemesi. Bu biçimsellik içinde de gücü elinde tutan dar çevre sahnede istediği oyunu rahatlıkla sergileyebiliyor. Artık bu oyunun aktörlerinin değişmesi gerekiyor. Yani gerçek demokrasinin işlemesi, yani toplumsal demokrasinin gelmesi kaçınılmaz oluyor. Halkın mutluluğu refahı için, dışarıya tek yana bağımlı olmayan bir Türkiye için, çiftçi, işçi, memur için, ulusal sanayi için, yani bizim için, kendimiz, halkımız için. TRT2'de cumartesi gecesi Atilla İlhan tarihi bir konuşma yapıyordu. Bunu yayınlama onurunda TRT üstleniyordu. Büyük sermaye medyası ihanete kulaklarını tıkarken, adeta Türkiye'nin içini oyanlara destek verirken TRT2, Atilla İlhan'ın ihanete sergileyen konuşmasını yayınlayarak zaman içindeki yolculukta tarihi görevini yerine getiriyordu. İhanete alkış tutan siyasilerin ve medyanın suratına bir tokat gibi indirircesine, Atatürk'ün Cumhuriyeti'ni TRT temsil ederken bazıları mütareke basınının 2002 versiyonunu benzer ihanetler içinde temsil ediyorlardı. Bunlar İngiliz muhiplerinin yerini alan yeni AB muhipleridir. Karen Falk ne yaparsa yapsın haklıdır. Verhoeven ne isterse istesin haklıdır diyenlerdir. Bu ihaneti artık görmek ve gereğini yapmak zorundayız. Başka bir çıkış yolu yok. İnsanların bazıları ya da birçoğu doğru bilinen şey hiçbir zaman elde edilemiyorsa o zaman bu doğrunun peşinde koşmak doğru olmaz diye düşünürler. İş hayatında dürüst olmak ilkesi için görüyorsunuz doğru olan işini yürütemiyor, ayağı tökezleniyor, o zaman bu ülke doğru değildir diye düşünenler var. Bunlar dürüst olanın dürüst olmayanlar içinde başarısız olduğunu görerek kural dışılığı esas olarak alırlar. Azınlıkta kalan, yalnız kalan başarısızlığa mahkumdur diye bakarlar. Bu uygulamada da böyle olabilir ama uygulamada böyle oluyor diye ulaşılamayan ilkenin veya kavramın yanlış olduğu kesinlikle söylenemez. Burada olay ahlaki boyutu yanında bir sebep-sonuç ilişkisine düğümlenir. Sebep kural dışılığın yaygın olmasıdır. Kural dışılığın kesiksiz süreceğini varsaymak gerekir. Bunun sonsuza kadar süreceğini varsaymak için toplumda erdem, onur, duygu gibi insanı insan kılan değerlerin hemen tamamen yok olduğunu hem de sonsuza kadar geri gelmeyeceğini varsaymak gerekir. Bu varsayım yanlıştır. Bir insan veya bir toplum bu varsayımı yaşayamaz. Her insanın doğasında veya her toplumun içinde güzelin, iyinin, insancıl olanın biraz bile olsun bulunmadığını nasıl kabullenebiliriz? İyinin kötü karşısında sürekli kaybedeceğinin düşüncesini insan kendi kendine nasıl açıklayabilir? Haklı olan kazanmaz, güçlü olan kazanır. Güçlü, haksız da kötü de olsa kazanır diye düşünmek, insanlık dışılığı kaçınılmaz bir sonuç olarak kabullenmek olmaz mı? İnsanoğlu bu insanlık dışılığı nasıl esas alabilir? Bu kendi kendini inkar olmaz mı? Öyleyse ulaşılamayan doğru yanlıştır tümcesi, insanın kendini inkar etmesinin bir itirafı olur. Bir insan olarak da insanın kendi kendisini inkar etmemesi, edememesi gerekir. Everest'in tepesine hiçbir zaman tırmanamayacağını çok iyi bilen yeteneksiz bir dağcının, Everest'e tırmanma girişimi özünde güzel ve doğru bir girişimdir. Yarı yoldan geri dönmüş olsa bile denemiştir. Tepeye kadar çıkamasa bile yarısını başarmıştır. Aynı geçmişte bazı kutup kaşifleri gibi. Yarı yolda kalanlar da son noktaya ulaşanlar kadar bugün saygıyla anılırlar. Hiçbir zaman elde edilemeyen doğru yanlıştır ifadesi pratikte doğru olsa bile insanlık açısından en büyük yanlıştır. Eğer doğru olsaydı ne güzellik, ne sanat, ne yaşama sevinci ve ne de insanlığın en ufak bir kırıntısı günümüze kadar gelemezdi. Ulaşamadığımız ancak doğru olduğunu bildiğimiz şeyleri terk edersek geriye yalnızca insanoğlunun vahşileşen düşleri ve büyüyen midesi kalır, yani bir canavar. Bütün bunları küreselleşme meselesi için dile getiriyorum. Dünyada küçük bir azınlığın çıkarı için insanlığı ezip yok edecek vahşi bir düzen karşısında ne yapalım, elimizden bir şey gelmiyor mu diyeceğiz? Yoksa insan olduğumuzu hatırlamak cesaretini mi göstereceğiz? 1990'lı yılların ortasında ekonominin kapıları sonuna kadar açıldı. 1995-2000 yılı felaket oldu. İktisadi olarak düzgün giden hiçbir şey yoktu. Yerli sanayici üretimini kıstı, yeni yatırımlardan vazgeçti, fabrikasını satacak yabancı ortak aradı. Tesisler bir elden çıktı. Sanayi iç pazarda haksız rekabetle karşı karşıya kaldı. Halbuki dışarıdakilerin arkasında örtülü destek vardı. Türkiye AB içinde yer almadan AB yükümlülükleri altına girince yalnız AB'ye karşı değil, üçüncü ülkelere karşı da korumasız kaldı. Doğu Asya ülkelerinde çok ucuza üretilen mallar Türkiye'yi doldurdu. Tekstil bile bu nedenle çöktü. Halbuki günlük milline bel bağlamışlardı, yanılmışlardı. Son 6 yıl içinde AB ve AB dışı firmalar Türk pazarına tekelci bir biçimde yerleşmeye başladı. Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün gönderdiği faksa yakınıyor. Çok uluslu şirketler çuş, Türk pazarını işgal ediyor diyor. Bunun en dramatik örneği de tütün ürünlerinde yaşanmış. Sinan Aygün, 10 yıl içinde iç pazarda %60 paya ulaştı diyor. Bizim devlet kendi tekedini kaldırırken çuş tekedini gelişme adı altında nasıl yerleştiriyor? Acaba kimler yapmış bu işi? Birileri incelemeli. Bir ülke diğer ekonomilerle ilişkilerini sanayileşme, vasıflı hizmet, yatırım, ihracat, üretim ve istihdam artışı üzerine kurmaz ise sonunda adı konmamış bir sömürge olur. Yabancılar üretip bizim pazarımıza sokarlar. Milli gelir düşer, yatırım azalır, işsizlik artar. Gelişme değil fakirleşme başlar. Son yıllarda yaşadığımız olay bu. Son 5 yıla şiddetlenen ancak başlangıcı 15 yıla kadar uzanan değişim serüveni sonunda Türkiye'yi çok uluslu şirketleriyle AB ve ABD'nin tekeline götürmüştür. Bu politikadan sadece içerideki bazı büyük sermaye çevreleriyle dışarıdaki çok uluslu ortakları yararlanmışlardır. İnanmayanlar istatistiklere baksınlar. Son 10 yıldaki büyüme, yatırım, istihdam, dış ticaret, dış borç, enflasyon rakamlarına baksınlar. Türkiye'de gelir bölüşümü daha da bozulmuş, nüfusun çok büyük bölümünü oluşturan düşük gelirli halk da daha da fakirleşmiştir. Buna karşılık son 10 yıl içinde bazı büyük sermaye grupları güçlenmiştir. Dış ticaret açıkları ve dış borçlar yoluyla çuşa kaynak transferi yapılmıştır. Ulusal sanayi ve iç pazar çuşun tekeline girmeye başladı. Bu sonuçlar hiç kimsenin yadsıyamayacağı gerçeklerdir. İstatistikler ortada. Ekonomi ve siyasi yönetim, AB perspektifi adı altında örtülü bir sömürge yapısının oluşmasını sağladı. Nasıl mı? Çok uluslu şirketler iç pazara egemen oldu. Sanayi ve ticareti tekellerine aldılar. Hem de bazı yerli ortaklarıyla birlikte. İktisadi faaliyetler fiilen yabancı unsurların ve çuşun denetiminde ise Ankara'daki hükümetler gölge kabine işinden öteye bir iş göremezler. Para ve banka işleri de yavaş yavaş uluslararası kurumların ve çuşun denetimine geçince yerli olarak sadece çalışanlar kalır. Tabii iş bulabilenlerin içinde Ankara'da meclis ve hükümetler atlı tramvay misali dış güçlerin önlerine döşemiş oldukları raylarda yürümeye mecbur prangalı mahkumlar olurlar. Yani örtülü bir sömürge vardır ortada. Kendi yasaları olan ama dışarıdakilerin yönlendirdiği bir yapı. Böyle bir yapıda dışarıdaki güç odaklarının çıkarlarına hizmet eder. Aynen son 10 yılda yaşadığımız gibi. Ne olmalıdır? Üretimi yerli sanayici yapar, ekonomik programları ulusal irade belirler, dünya ile dengeli bir düzenlemeyi ancak ekonominin dizginleri içerideyken başarmak mümkündür. Yani toplumsal demokrasi, bugün hangi siyasi partimiz bu görüşleri savunabiliyor? Sorgulayalım. Siyasal partilerimiz ulusal mı, gayrimilli mi? Yukarıda sakıncaları özetlenen gelişmelere hangi gözle bakıyorlar? İyi yoldayız diyenler kimler ve kimlerle beraberler? İktidardakiler, muhalefettekiler bu olaylara nasıl bakıyor? Kafalarını kuma görüp hayal mi görüyor? Yoksa atlı tramvay en iyisidir, gerisini fazla kurcalama mı diyorlar? Rayları döşeyen iç ve dış çevrelerin yürüttüğü oyuncak trenin içinde ara sırada çarpışan arabalara biniyorlar. Tribünden seyreden halk ne olup bittiğini anlamasın diye biraz gürültü yapıyorlar. Yabancılar egemen olurken bizimkiler borsa kur faiz oyunu oynatıyorlar. Ekonomi yabancıların eline geçtikten sonra borsa inse ne yazar çıksa ne yazar. Zaten o oyuncak da yabancıların ve içerideki 3-5 kişinin güdümünde. İnanmayanlar borsadaki ilk 4 gruba baksınlar. Bütün manzarayı görürler. Esas mesele kumda oyun oynamaya devam mı yoksa toplumsal demokrasi mi? Az gelişmiş ülkenin aydını, yorgun savaşçı. Aydın aydındır. Az gelişmiş ülkede şöyle, gelişmiş ülkede böyle olmaz. Aydın her yerde aynıdır. Aynı bakar, aynı görür. Çünkü ölçüleri, mantığı, ilkeleri aynıdır. Hiçbir şey beklemeden insanlığın mutluluğuna adanan bir ömür, aydınlık bir kafa, insana ve insanlığa saygı. Bunun içinde özgürlükler, demokrasi, iktisadi ve refah, gelir bölüşümü, toplumsal güvence ve toplumsal haklar vardır. Gelişmiş ülke olsun, az gelişmiş ülke olsun, aydın bu felsefe, bu meşguliyet, bu bakış açısı içindedir. İşte aydının bu küresel ortak ölçüleri, aydının gelişmiş ve az gelişmiş ülkelerde farklı olmasını gerektirir. Aydın önce yakın çevresine, sonra toplumuna, kendi ülkesine ve sonunda dünyaya bakar, ondan sonra da evrene. Bir Fransız aydın için önce Fransa'da gözüne ilişenler, sonra da dünyada gözüne takılanlar vardır. Bunu mutlaka Fransa önce gelir diye de algılamamak gerekir. Bu bir öncelik değil, ağırlık meselesidir. İnsanlar doğası gereği önce bir adım önlerine, sonra da iki adım önlerine bakar. Bu bir bakıma mekan algılamalarını ya da aidiyet meselesinin bir sonucudur. Kışın kalın, yazında ince giymek gibi bir şey. Bu bir çelişki değildir. Aksine aydın olmanın vazgeçilmez bir sonucudur. Aynı zamanda aydının kaderini de oluşturur. Az gelişmiş ülkede aydının koşulları daha ağırdır. Gündemi daha kabarıktır ve aydın burada daha da yalnızdır. Adı üzerinde az gelişmişliğin çelişkileri ve sorunları bu ülkenin gerçek aydınlarının kaderini yalnızlığının kaderiyle birleştirir. Gelişmiş ülkenin aydını kendi toplumunda güçlü bir orta sınıf görür. Demokrasi, toplumsal haklar yerli yerindedir. 25 ya da 30 bin dolar kişi başına yıllık ortalama gelir. Toplumu egemendir. Bir Fransız ya da Kanadalı aydın için çevresi iyi koşullara donatılmıştır. Biraz daha genelleştireyim. Batı Avrupa'nın ya da Kanada'nın aydını fakirlikten, işsizlikten, demokrasiden, gelir bölüşümünden pek şikayet edemez. Dünya genelinde büyük sorunlar yaşanırken Batı kulübü içindeki bir aydın için daha marjinal şikayet konuları vardır. Çevre, teknolojinin zararları, postmodernizm, üçüncü cinsin sorunları önde gelen iştigal alanları olabilir. Az gelişmiş ülkenin aydını ise fakirlik kısır döngüsünün nasıl aşılacağını, toplumsal demokrasinin nasıl kurulacağını, Batı'nın gelişmiş ve egemen kapitalist dünyasıyla nasıl mücadele edileceğini ya da nasıl yarışılacağını düşünmek zorundadır. Önceliklerini bu tür toplumsal sorunlar oluşturur. Adaletsiz ve acımasız dünya düzeni içinde ezilen bir toplumun içinde bulunan az gelişmiş ülkenin aydını, çevresine baktığı zaman geniş kesimlerin çaresizlik içinde kıvrandığını görür. Fransa'da aydın, Fransız orta sınıfının bir parçasıdır. Yukarı orta sınıfta da olsa bundan hiçbir rahatsızlık duymaz. Yüksek refah, sosyal haklar ve dengeler, siyasi güç dengeleri Fransa'daki aydını rahatlatan unsurlardır. Az gelişmiş ülkedeki aydın çok şanssızdır. Fransa'daki, Kanada'daki gibi çevresinde geniş bir destekçi kesim bulamaz. Ya az gelişmiş ülkedeki aydın, örneğin Türkiye'de bir aydın, Fransız, Kanadalı, İsviçreli bir aydından çok farklıdır. Ezilen halkının toplumun sorunları öncelikli konularını oluşturur. İç siyasal sistemin bozukluğu, toplumsal demokrasinin çalışmaması, göstermelik demokrasi adı altında dar bir çevrenin siyasal güce ve ekonomik kaynakları egemen olması karşısında tutum almak zorundadır. Toplumsal demokrasi çabası vardır. Toplumsal demokrasinin beraberinde demokratik hakların yerleştirilmesi meselesi vardır. İç dengeleri bozan, dışarıdaki güç odaklarına karşı mücadelesi vardır. İster bilim adamı, ister sanatçı, ister yazar olsun, gerçek bir aydının gündeminin başında yer alan sorunlar bunlardır. Fransız ya da Kanadalı aydın için bunların hiçbiri gündemde değildir. Olsa olsa küresel boyuttaki Batı aydınları için söz konusu olabilir. Bunların da toplum aydınları içindeki oranı ve ağırlıkları sınırlıdır. Sınırlı olmamış olsaydı zaten dünya bu hale düşmezdi. Evet, Türkiye'de de İngiltere'de de aydın aydındır ama öncelikleri çok farklıdır. Az gelişmiş ülkenin misyonu bir savaşçıyı andırır. Çünkü onun ezilen toplumunu silahlar, savaşlar ve baskı sonucu bu hale gelmiştir. O, bozuk düzenin değiştirilmesi kolay olmayacaktır. Batı kapitalizminde patronlar da işçiler de dışarıdan sağladıklarını paylaşarak ortak bir çıkar zemini oluşturmuşlardır. Bir tarafta ortalama yıllık gelirin 30 bin, öbür tarafta sadece 1000 olmasa bile bu ortaklığı apaçık göstermektedir. Az gelişmiş ülkenin aydını ise kendi önceliklerini oluşturan konuların siyasal ve sosyal keskinleşmeleri karşısında daha da bunalır. Daha yalnız, kendi elitiyle de uğraşmak zorunda olan, dışarıdaki savaşı küreselleşmeyle daha da büyüyen bir savaşçı, hem içeride hem de dışarıda savaşmak zorunda olan bir insan oluyor az gelişmiş ülkenin aydını, yani yorgun savaşçı. Son günlerde kamuoyu Türkiye-Avrupa ilişkileri üzerine yoğunlaştı. Bu yoğunlaşma 7 Mart 2002 günü Harp Akademisi'ndeki konferansta Orgeneral Kılınç'ın AB konusundaki görüşlerime destek vermesi ve Türkiye-AB ilişkilerindeki çarpıklıklara dikkat çekmesiyle başladı. Birileri gerçeklerin ortaya çıkmasından çok rahatsız oldu. Kimlerdi bunlar? Neden rahatsız oluyorlardı?